Ayrım 6, sayfa 26. Alplar, nökerler, parantez içinde yoldaşlar. Osman, beyliği ailenin öbür üyeleriyle birlikte idare eder görünüyor. Karacahisar subaşılığını, parantez içinde komutanlığını, kardeşi Gündüz Alp'a vermişti. Önemli siyasi kararlarda amcası Dündar'a danışırdı. Osman, güdülecek siyaset konusunda tartışmaya girdiği amcasını okla vurmuş, öldürmüştür. 1302'de Bursa Hisarı'nı abluka için yaptırdığı havale kulelerinden birini kardeşinin oğlu Aktimur'a verdi. Osman oğlu Orhan'ı kendi sağlığında deneyimli kumandanlar Akça Koca, Konur Alp, Köse Mihal ile seferlere gönderiyor, kendisinden sonra onun beyliğini hazırlıyordu. Hasta olan Osman son 7 yılında beyliği oğlu Orhan'a bırakmıştı. Osman ölünce, parantez içinde 1324, beylik üzerinde kararsız bir dönem yaşanmış ve sonunda seferde ordunun başında bulunan Orhan, ahilerin de desteğiyle beyliğe gelmiştir. Orhan 1324'te beylik tahtına oturunca kardeşi Alaaddin Bey'in bir kenara çekildiği, kendisinin ve sonra da evladının Kite'ye bağlı Fodura köyünde barış içinde yaşadıkları resmi kayıtlardan anlaşılmaktadır. Orhan'ın ölümünde, parantez içinde 1362, beylik için Murat ile kardeşleri arasında çatışma çıkmış ve Murat onları ortadan kaldırmak zorunda kalmıştır. Eski Türklerde beyliği ancak Tanrı bağışlar inancı vazgeçilmez bir gelenekti. Herhangi bir hanlık veraset kanunu yoktu. Kurultay kararı veya bir savaş sonucu, zafer, Tanrı'nın kutuna mazhar olunduğuna bir işaret sayılır, yaş veya vasiyet, beylik hanlık için bir kural kabul edilmezdi. Aslında her oğula bir yurtluk verilerek, ülkenin beyin oğulları arasında bölüşülmesi, Avrasya'da Türk-Moğolları arasında süregelen aile hukukundan kaynaklanmaktaydı. Osman ve Orhan, fethedilen toprakları oğullarına ve alplara, yurtluk, parantez içinde apanaj olarak dağıtmakta ve en önemli uca büyük oğul atanmaktaydı. Ülkeye feodal bir karakter veren bu gelenek, Osmanlılarda merkeziyetçi bürokrasi güçlendikçe sembolik bir düzenleme biçiminde kalacaktır. Bununla beraber Fatih'ten sonra da devleti sarsan şehzadeler mücadelesinin temelinde bu Avrasya egemenlik ve ülke anlayışının devamını görüyoruz. Aşık Paşazade'nin naklettiği eski menakibname rivayetine göre, Osman'ın seferlerinde alplar ve yarar yoldaş ve nökerleri savaş önderleridir. 1299'da Osman, Eskişehir'den Bilecik ve Yenişehir'e kadar geniş bir ülke sahibi olunca, İnönü'nü oğlu Orhan Bey'e, Yarhisar'ı Hasan Alp'a verdi. Bu dahi Bahadır yoldaş idi. İnegöl'ü Turgut Alp'a verdi, oraya Turgut ili derler. Osman ile sefere giden öteki alplardan Saltuk Alp, Konur Alp'ın adı geçer. Bu alp ve nökerlerin çocuk ve torunları sonraki dönemlerde önemli makamları işgal edecek ve bir çeşit Osmanlı aristokrasisini oluşturacaklardır. Bu çeşit timar ve yurtların kaldırılması oldukça geç bir zamandadır. Osman, Samsa Çavuş, Akça Koca ve Gazi Abdurrahman'ı Sakarya seferinde Orhan'ın yanına verdi, yarar yoldaş dur diye. Bunlardan her biri bir uçta sürekli akına atanmıştır. Samsa Çavuş ve cemaati yoldaşlığa yarar kişilerdi. Orta Asya Bozkır İmparatorluklarında Türklerde Alplar, Moğollarda Noyanlar, parantez içinde çoğulu Noyad, soylu ailelerden gelen kumandanlardı. Moğollarda Noyanlar, aristokrat ailelerinden Baatur veya Bagatur, parantez içinde Türkçe Bahadır, ünvanı taşırlardı. Osmanlılarda Alplar aynı zamanda Bahadır ünvanı taşırlar. Bu Alplar her biri kendi yurtluğunda, kendi kumandası altındaki gazilerle kendi uç bölgesinden akın yapar. Başlangıçta Alplar Osman Gazi ile müttefik olarak sefer yapmaktaydılar. Öyle anlaşılıyor ki Osman Gazi 1299-1301 yıllarında önemli başarılar kazanıp karizmatik bir başbuğ durumuna gelince Alplar onun yakın yoldaşları oldular, yani onun hizmetine girdiler. Sakarya seferinde Samsa Çavuş, itaat eden Lefke ve Çadırlı bölgesini kendine yurt istediği zaman Osman Gazi buna karşı çıkmıştır. Nökerlik, yoldaşlık, gaza önderine anda, parantez içinde ant ile bağlanma yoluyla kurulur ve Gaziyan birliği böylece ortaya çıkar görünmektedir. Tutsak düşen Harmankaya tekfuru Köse Mihal, Osman'ın nökeri olmuş, akınlarda ve öteki Rum tekfurları ile Osman arasındaki ilişkilerde daima ona sadakatle hizmet etmiş, sonunda İslamiyet'i de kabul etmiştir. Köse Mihal daim onun bile olurdu. Ekseri bu gazilerin hidmetkarları Harmankaya kafirleriydi. İnegöl'ü fetheden Turgut Alp'a bu bölge bir yurt olarak verilmişti. Bölgenin o zaman Turgut ili diye anılması bu bakımdan kayda değer. Parantez içinde bu feodal yapı için Aydın ili yahut Rumeli'de Osmanlı'ya tabi Bulgar kralının ülkesi için kullanılan Şişman ili, Konstantin ili burada anılmalı. Moğollarda Noyanlara ait otlak bölgesi yurt, Moğolca Nutuk diye bilinir. Nutuk'un tanımlanması şöyledir. Şu veya bu göçer birliğini geçindirecek Noyan'a ait arazi. Selçuklularda ve Osmanlı klasik döneminde yurt veya yurtluk bir göçer ev grubunun reisine özellikle verilen bir arazi ünitesi olarak tanımlanmaktadır. Başka deyimle yurt soylu bir bahadıra ait apanaj niteliği taşır. Osman alınan vilayetleri guzata taksim etmekteydi. 1320'lerde Karaçepeş Hisarı Konuralp'a, Apsu, parantez içinde Pahimeres'te Hipsu, Hisarı Akçakoca'ya verilmişti. Bu feodal apanaj sistemi daha sonra Rumeli'de gaza yapan üçbeyleri Evrenus Gazi, Mihal oğulları, İshak Bey oğulları, Paşa Yiğit oğulları için uygulanacaktır. Osmanlı döneminde beyliğin bu feodal yapısı karşısında Orhan döneminde ulema sınıfından vezirler idareyi ele geçirdiği zaman merkeziyetçi bürokratik rejim Hinterland'da egemen olacaktır. Aşık Paşazade Hacı Bektaş'tan söz ederken Anadolu'da dört misafir parantez içinde dışarıdan gelmiş taif eden parantez içinde cemaat söz eder. Gaziyan, Ahiyan, Abdalan ve Baciyan. Bir yoruma göre Şeyh Evhadüddin Kirmani'nin kızı Kadın Ana Fatma Hatun, Ahi Evren parantez içinde Nasirüddin Mahmud ile evlenmiş olup Anadolu'da kadınlar arasında ahiliye denk Baciyan taifesini kurmuştur. Genelde şeyhler neslinden zaviye yöneten hatunlar, mesela Hüdavendigâr Sancağı'nda bir vakıf idare eden Taci Hatun, Baciyan cemaatinden sayılırlar. İbn-i Battuta, Anadolu'da Müslüman kadınların erkeklerden kaçmayışlarını, saygılı oluşlarını hayretle kaydetmiştir. Rum abdalları ve ahilerle yan yana ayrı bir taife olarak zikredilen Gaziyan, Osmanlı döneminde gördüğümüz alplardan başkası değildir ve bu alplar belli nitelikler taşıyan bir gruptur. Baba İlyas'ın torunu Aşık Paşa, parantez içinde 1271-1332, Garipname, parantez içinde Marifname adlı eserinde, parantez içinde bitişi 1310, alpların 9 niteliğe sahip olmaları gerektiğini vurgular. Aşık Paşa'nın Gaziyan kelimesi yerine, İslam'dan önce Avrasya toplumundaki bahadır önderler için kullanılan Alp terimini kullanmış olması ilginçtir. Alp, varlığı korumak için ayda ve yılda birbirleriyle kol kola savaş yapan bahadırlardır. Onun paraleli nefsiyle mücadelede bulunan Alp Eren'dir. Garipname'ye göre Alp adını almak isteyen kişi için gerekli 9 nesneden ilki, muhkem yürek yani cesaret sahibi olmaktır. Yaga görüp silmeye, cesurluk askeri ayakta tutan direktir, parantez içinde Alp'ın liderliği. İkincisi, Alp'ın kolunda kuvvet olmalı, parantez içinde fiziksel güç, herkes onun gücünü görür ve sayar. Üçüncüsü, Alp, gayret ve hamiyet sahibi olmalıdır. Dördüncü koşul, iyi bir at sahibi olmalıdır. Osmanlılarda sipahilik, soyluluk koşuludur. Osmanlılar, Balkanlarda Hristiyan süvari askerini soylu sayıp tımar vermişler, fakat yaya askeri, parantez içinde voynuklar, reaya sayılmışlardır. Genelde gayrimüslim reayaya ata binme yasağı vardı. Beyler arasında en değerli peşkeş attı. Garipname'ye göre Alp'ın atının karnını örten bir zırhı olması gerekir. Zırh, karşıdan heybetli bir görünüş gösterir ve hayvanı kılıç ve ok darbesinden korur. Düşman Alp'ı atından tanır. Beşinci koşul Alp'ın zırhlı olmasıdır. Alplık zırhla belli olur. Osmanlılarda timarlı sipahi daima cebelü yani zırhlı sipahidir. Büyük timar sahiplerinin zırhı bürüme zırhtır. Avrasya tarihinde göçer halklar arasında imparatorluk kuran, yerleşik halkları egemenliği altına sokan gerçek askeri birlik zırhlı süvari ordusudur. Şu zamana kadar ki Şah İsmail'in 40 bin zırhlı süvarisi Selim'in top ve tüfeği karşısında bozguna uğrayacaktır. Parantez içinde 1514. Başta Alpların kol kola savaşması gerektiği belirtilmiştir. Bu, Aşık Paşazade'de belirtildiği gibi gaziler arasında yoldaşlığa işaret etmektedir. Altıncı ve yedinci koşullar alpın silahları yani yay ve kılıcıdır. Katı yay çekmek ve uzatmak ere, key hünerdir, kim kime tengri vire. Katı yay, kemikle berkiltilmiş uzun menzilli yaydır. Osmanlı'ya Hristiyan askeri karşısında üstünlük sağlayan bir silahtır. Bu oku çekip uzatmak özel bir hüner ister. Alplık için gerekli 7. ve 8. koşul, kılıç ve süngü sahibi olmaktır. Yalınız ok yay ile alp olamaz, ok ile ol alplık adını alamaz. Kılıç, alpın en değerli silahıdır, onun altını ve incisidir. Kılıç üzere ant anunçun içilür. Alplar arasında anda, parantez içinde ant, Avrasya halkları arasında savaş birliğini, nökerliği, parantez içinde yoldaşlığı oluşturan ritüeldir. Osman Gazi ile Alplar, garipler arasında ölüme kadar sadakat bağı, and içmek, parantez içinde kanlarını bir kapta karıştırıp içmek veya karıştırmak, kan kardeşi olmak veya kılıç üzerinde yeme merasimiyle gerçekleşiyordu. Ganimet ve fethedilen topraklar anda ile öndere bağlı olan Alplar arasında yurtluk olarak paylaşılıyordu. Bütün bunlar gözümüzde Alp'ı ok, yay, kılıç ve mızrakla silahlanmış zırhlı süvari olarak canlandırır. Bu süvari gerçekten alp olmak için bedenen güçlü, yüreği cesur bir yiğit olmalıdır. Bunun yanında garipnamenin belirttiği başka önemli bir koşul, alpın arkasında yürüyen kafadarı yani yoldaşı olmalıdır. Yoldaş hakkında, pes bu alplık yalnız olmaz yar gerek, yar için ol başu can oynar gerek. Yoldaşlığın özel bir merasimle gerçekleştiğine yukarıda işaret etmiştik. Yoldaş olan alplar kol kola savaşmalıdır. Aşık Paşa özetle alp kişiyi şöyle tanımlar. Kimde varsa bu dokuz nesne tamam, alp adıyla anı okur hasuam. Alp eren, alp gibi savaşta değil, kendi nefsine karşı cihat yapan kişidir. Hazreti Peygamber'in dediği gibi, nefisle savaşma cihada ekberdir. Alp eren için dini nitelikler şöyle özetlenir. Alp eren, dünya sevgisi havasına kapılmamalı. Cimrilik, fıskı fesat gibi kötü huylardan kaçınmalı. Bu huylar havayilikten doğar. Din alpı bunlara karşı uğraş vermek zorundadır. Din direği olan böyle bir alp önünde halk yüzünü yere sürmelidir. Aşık Paşa dinde alp, parantez içinde alp eren olmanın dokuz ruhani koşulunu özetler. Bu koşullar, vilayet, riyazet, kifayet, parantez içinde nefsini basmak, ışk, parantez içinde nefsini dünya ilgilerinden kurtarıp bağımsız olma, tevekkül, şeriat bilgisi, ilm, himmet, parantez içinde başkasına özveriyle yardım etme, doğru yar, parantez içinde eshab, arkadaş, dervişler edinme. Bu dokuz sıfatı nefsinde toplayan alp eren halkın kılavuzudur. Ya kişi dünya içinde er gerek, ya din içre hakimü server gerek. Kutlu kişi bu ikiden alp veya alp erenden biri olmaktır. Aşık, ışk, sırf Tanrı muhabbetiyle bütün ömrünü harcar. Ey Hüdaya, ışktan ayırma bizi. Aşık Paşazade'de alp ve gazi özdeş terimlerdir. Kuşkusuz birincisi Avrasya hakanlıklarında alp, Bagatur, Bahadır diye anılan kahraman savaşçıyı, lider tipini, ikincisi ise alpın daha çok İslami gaza ile kaynaşmış tipini vurgular. Aşık Paşa'nın gördüğü gibi alp, 13. yüzyıl Anadolu'sunda ideal profesyonel savaşçı kişidir. Aşık Paşa'nın bu anlatımı, Ahiyan için ahlak ve edep kurallarını tespit eden fütüvvet kurallarına denktir. Aşık Paşa'nın alp tasviri, Osman Gazi ve onunla birlikte savaşan yoldaş alpların, genellikle Anadolu'da uçlardaki gazilerin tasviridir. Bu alp veya gazi tasvirini, Battalname, Danişmentname ve Dedi Korkut gibi Anadolu destanlarındaki kahraman tasvirine eş buluruz. Eski Osmanlı menakipnamesinde Aşık Paşa dedikleri aziz, öteki ulema arasında saygıyla anılır. Kırşehir'de görkemli türbesi bugün de bir ziyaretgâhtır. O Mevlevilerin değil, Babayilerin, alp erenlerin piridir. Anadolu uç bölgelerinde kızıl börk giyen, gaza ve ganimet akınlarına katılan, böylece akıncılığı meslek edinen Türkmenler, kabile bağları dışında Gaziyan örgütüne katılmış, böylece yeni bir yaşam tarzı sonucu, kendi aşiret grubundan kopmuş, sosyal bakımdan farklılaşmış oluyorlardı. İslami kutsal ganimet için her yandan, her menşeiden gelen garipler, başbuğa anda ile bağlanırlar, onun nökeri veya yoldaşı olurlardı. Anda yani and içme sonucu, önderle nöker arasında ölünceye kadar süren bir bağlılık, yoldaşlık kurulmuş olurdu. Orta Asya Türk-Moğol toplumunda nökerlik, Batı feodalizminde komendasyo veya omaj, parantez içinde Almanca Mannschaft, anda ile kıyaslanabilir. Mark Bloch'a göre komendasyo, şef ile hizmet yüklenen arasında feodal dönemin tanıdığı en güçlü sosyal bağlardan birini oluştururdu. Dipnot 3, bakınız Mark Bloch, La Société Féodale, La Formation des Liens de Dépendance, Paris 1968, sayfa 210-217. 13. yüzyıl Moğol toplumunda nöker, soylu kişilerin, bagaturların evinde ve seferde yanından ayrılmayan hizmetkarı ve silah arkadaşı olarak tanımlanır. Dipnot 4, bakınız Vladimirtsov, Moğolların İçtimai Teşkilatı, çeviren A. İnan, Ankara 1960, sayfa 133-134, 141-146. Esir olan nöker, kendine tabi olanlarla birlikte şefin hizmetine girer. Çoğu tutsak edilip anda ile başboğa, hayatı boyu bağlı silah arkadaşı, parantez içinde comrade in arm olur. Menakipname'de Köse Mihal bu tipi canlandırır. Böylece Avrasya steplerinde olduğu gibi Alp etrafında gaza akın birlikleri oluşmakta, her biri ucun bir bölgesinde gaza faaliyetinde bulunmaktadır. Osman Gazi de kuşkusuz başlangıçta bu altlardan biriydi. Onu ötekiler arasında seçkin duruma getiren özellik, bir vefai, babai, tarikat halifesi olarak uca gelen Şeyh Edebali'nin yakınlık ve berekatı olmuştur. Çağdaş Bizans tarihçisi Pahimeres, Osman'ı Bizans topraklarına karşı akın yapanlar arasında en atılgan önder olarak tanıtmaktadır. Uçta gaziler yani alplar, ganimet seferlerinde en başarılı önderin bayrağı altına giderler. Menakipname'ye göre Osman, Yarhisar'ı Hasan Alp'a verdi. Bu dahi bir yarar yoldaş idi. Osman Gazi'nin kariyerinde altlıktan sonra ikinci aşama, gaza seferlerinde bayrağı altında atları toplamasıdır. Onlar bu atılgan öndere Köse Mihal gibi nöker, yoldaş oldular. Osman Gazi'nin gaziyanı gibi öteki uç beyliklerinde de ilk askeri siyasi çekirdek benzeri bir süreçte ortaya çıkmış olmalıdır. Osman Gazi döneminde askeri sosyal sistemde nökerlik, yoldaşlık, altlık gibi egemen bir kurum olarak görünmektedir. 1302'de Osman'ın Sakarya seferinde Lefke, parantez içinde bugünkü Osmaneli ve Çadırlu tekfurları Osman'a itaat ettiler ve Osman Gazi'ye has nöker oldular. Osman, tutsak düşen Harmankaya tekfuru Köse Mihal'i affedip azat etti. Köse Mihal dahi hemen Canu Dil'den Osman Bey'e etba ile nöker olup gerçek muhibbi oldu. Köse Mihal dayım onun bile olurdu. Ekseri bu gazilerin hizmetkarları Harmankaya kafirleriydi. Nöker, parantez içinde Moğolca nökör, çoğulu nököt, Avrasya feodal sisteminde yaygın bir kurumdur. Nökerlik kurumu, Osmanlı Devleti'nin gelişme çağında kul sistemine vücut vermiş görünmektedir. Yeniçeriler, bey kulları, parantez içinde gulam-ı mir, timarlı sipahilerin hizmetkarı gulamlar hep nöker durumundadırlar. Öte yandan uç Türkmen toplumları dahil Anadolu Türk halkının tüm sosyal hayatını düzenleyen pragmatik bir sosyal etik sistemden, parantez içinde fütüvvet ve buna dayanan bir model örgütten söz etmek mümkündür. Bu model, Gaziyan, Ahiyan, Abdalan ve Bağcıyan için ortak bir modeldir. Araştırıcılar kökleri bakımından bu modeli, İslam öncesi İran, Orta Asya, Türk-Moğol dünyası ve Roma idaresindeki Suriye ve Mısır'da rastlanan Gençler Birliği geleneğine kadar izlemektedirler. Yiğitlik, centilmenlik, dayanışma, özveri, alçak gönüllülük gibi etik nitelikler ve üç kademeli bir örgütlenme, parantez içinde şeyh, ahi, yiğit yahut şeyh, derviş, talip, modelin genel çizgileri olarak ortaya çıkmaktadır.